Ayrım 36, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 420. Beton avlunun çevresi 37 metreymiş. Nereden mi biliyorum? 28 Şubat günü cezaevi değiştirirken bekleme odasında biri dikkatimi çekmişti. Hava çok soğuktu ama onun üzerinde tişört vardı. Ayağında ise terlik. Kot pantolonunun paçalarını çorabının içine sokmuştu. Saç tıraşı bir numaraydı. Tipik Anadolu çocuğu. Orta boylu, zayıf yüzlü, sivri burunlu, kalın kaşlı. Aklımda kalan canlı gözleriydi. Hareketliydi ve huzursuz bakıyordu sürekli. Hiperaktifti. Çok az eşyası var. Herkesle sohbet etmek istiyor ama kimse sorularına yanıt vermiyor. Kaile almıyordu. Üzüldüm haline. Tek başına kalıyormuş koğuşta. Adı Erhan Keskin'di. Uzman çavuştu. Emekli jandarma tuğgeneral Levent Ersöz'ün yattığı hastanede kuru sıkı tabancayla havaya ateş açmıştı. Yandaş medyanın iddiasına göre Ergenekon terör örgütünün militanıydı ve Ersöz'ü konuşmaması için öldürmek istemişti. Üzerinden çıkan kuru sıkıydı ama o malum medyaya göre bunun önemi yoktu. Keşke gelip bir görselerdi militan Erhan Keskin'i. Erhan Keskin o gün cezaevinde yanındakiler dinlemese de hep anlatıyordu sürekli. Tek dinleyeni bendim ve ben de sadece kulak misafiri oluyordum, çekiniyordum. Kimsenin dinleyip dinlememesine pek önem vermiyordu, konuşuyordu hep. Günde tek öğün yemek yiyormuş ve 8 saat durmaksızın koşuyormuş koğuş avlusunda. Hesaplamış avlu çevresi 37 metreymiş. İşte ben de Erhan Keskin'den öğrendim avlunun çevresinin uzunluğunu. Erhan Keskin de kitabın yazılış sürecinde tahliye oldu. Eşofmanımı giydim, beton avluda turlamaya başladım. Spor yaparken gelecek hafta Hürriyet gazetesine pazar yazısı için ne yazacağıma karar verdim. Acıyı ödünç aldığımız adamı yazacaktım. Namık Kemal Hürriyet gazetesinin isim babasıydı. Sadece bu mu? Bir dizi ifade ve kavramı Türkçe'ye o kazandırdı. Vatan, millet, vicdan, inkılap, ihtilal, siyasiyat, matbuat, hükümet, hayal, heyecan ve nicelerine. 21 Aralık 1840'ta doğdu. 19 yaşında Tasviri Efkar'da gazeteciliğe başladı. 25 yaşında Tanzimat ve Islahat Fermanı'nı yetersiz bulan ilk gizli siyasi örgüt Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kuruluşuna katıldı. Anayasayı ilan etmezse Sultan Abdülaziz'i tahttan indireceklerdi. Aralarındaki bir muhbirin ele vermesiyle Ziya Bey ile yurt dışına kaçtı. Hürriyet'i Londra'da çıkardılar. 24 Kasım 1870. Padişah tarafından affedildiler, İstanbul'a döndüler. Süleyman Nazif'in dediğine göre Avrupa'ya bıçak gibi gitmiş, ustura gibi dönmüştü. Montesquieu ve Rousseau'dan etkilenmiş, cumhuriyet kavramıyla tanışmıştı. İstanbul'da arkadaşı Ebu Ziya Tevfik'in çıkardığı Hadika gazetesinde yazmaya başladı. Yazılarının altına baş muharrir anlamına gelen BM kısaltmasını koyuyordu. Çünkü affedilmesinin tek koşulu vardı, siyasetten uzak duracak ve yazı yazmayacaktı. Yazmayacağı bir hayatı hiç düşünemiyordu. Üvey dayısı Mahir Bey ile İbret adlı gazeteyi aldılar. Hadika ve İbret'te devlet yönetimini eleştiren makaleler kaleme aldı. Her iki gazetede adab-ı devlet-i hükümete aykırı yayın yapmaktan kapatıldı. Namık Kemal İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Gelibolu'ya mutasarrıf olarak gönderildi. Burada fazla kalamadı. 3 ay sonra İstanbul'a döndü. Ancak gazetecilik yapacak olanakları yoktu. Durmadı. Bir tiyatro eseri yazdı. Vatan yahut Silistre. 1 Nisan 1873. Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Vatan yahut Silistre sahneye kondu. Vatanı sevmenin onu korumak olduğunu anlatan oyun halkı duygulandırıp coşturdu. Halk yaşasın vatan, Kemal Bey çok yaşa diye bağırdı. Sevinç gösterileri bununla kalmadı, sokağa çıkıldı. Tiyatro afişi altında oyunun yazarı olarak Fedai Kemal adı yazılıydı. Gençler ellerinde meşaleler, ağızlarında Fedai Kemal sloganlarıyla yürüyüş yaptılar. Oyunun ikinci temsili daha da görkemli oldu. Nuri Bey ve Bereketzade İsmail Hakkı Bey oyunu öven makaleler yazdılar. Saray gelişmelerden rahatsız oldu. 5 gazeteci Namık Kemal, Nuri Bey, Bereketzade İsmail Hakkı, Ahmet Mithat, Ebu Ziya Tevfik tutuklandı. Mahkemeye bile çıkarılmadılar. Haklarındaki karar sürgündü. Neyle suçlandıklarını bilmiyorlardı. Suçlarını ve aldıkları cezayı 9 Nisan'da Mısır adlı gemiye çıktıklarında Binbaşı Bahri'den öğrendiler. Gerekçe vatan yahut Silistra değildi. Gerekçe gazetecilik yapmak ve zararlı yayın bulundurmaktı. Namık Kemal büyük güvenlik önlemleriyle gizlilik içinde getirildikleri Mısır gemisinin güvertesinden son kez İstanbul'a baktı. Sanıyordu ki daha bir hafta önce Fedai Kemal diye bağıranlar limanı doldurup bu adaletsizliğe engel olacaklardı. Limanda kimseler yoktu. Namık Kemal'in Magosa Kalesi'ndeki sürgün hayatı 38 ay sürdü. Mezara benzeyen küçük taş hücre yaşanacak yer değildi. Kale topçular için yapılmıştı. Oturulmuyordu. Rutubetten ve soğuktan muzdaripti. Pek çok kez sıtmaya yakalandı. Kuyu suyu içti. Yiyecekler çok pahalıydı. Çektiği sıkıntılar onun inandığı yoldaki gücünü ve kararlılığını pekiştirdi. Kendine olan güveni daha da arttı. En muhalif yazılarını bu dönemde kaleme aldı. Pişmanlık duymadı hiç. Moralini yüksek tuttu. Hürriyet yolunun zorlu olduğunu biliyordu. Ülkesinin içinde bulunduğu koşullara kayıtsız kalmak istemedi. Bu nedenle dirençliydi. Hayatı boyunca bireysel kurtuluşu hiç düşünmedi. Bunu onursuzluk saydı hep. Tarih 23 Kasım 1876. 101 pare top atışıyla anayasa ilan edildi. Tahta Sultan 5. Murat geçti. Namık Kemal'in sürgün cezası bitti. Fakat İstanbul'da fazla kalamadı. 5. Murad'ın yerine tahta çıkan Sultan 2. Abdülhamit meclisi lağvedip anayasayı kaldırdı. Namık Kemal bu kez Midilli'ye sürgüne gönderildi. Sonra sürgün hayatı Rodos'ta devam etti ve 48 yaşında öldü. Bu kadar genç yaşta ölmesinin sebebi sürgün hayatında yaşadığı zorluklardı. Söyler misiniz şimdi, Namık Kemal'i kim öldürdü? Suikast sadece silahla bombayla olmaz. Namık Kemal'i öldürdüler. Dava arkadaşı Cumhuriyet'in ilk şehidinin sonu da hazin oldu. Okuduğunuzda Ergenekon dava sürecine benzerliğine şaşıracaksınız. Ergenekon operasyonları yeni başladığında başta Şamil Tayyar olmak üzere yandaş gazeteciler ne olduğu belli olmayan Ergenekon örgütünün bir numarasının peşine düşmüşlerdi. Her gün tahmin lotosu oynuyorlardı. Şu mu, bu mu? Bir numarayı yanlış yerde aradılar. Bir numara tarihin onurlu sayfasında yerini çoktan almıştı. Bakın bir numaralı sanık nasıl ölüme götürüldü. Tarih 27 Haziran 1881, Pazartesi, yer Yıldız Sarayı. O gün sarayın bahçesindeki Malta Köşkü'nde tarihi bir duruşma vardı. Mahkeme 1876'da junta kurup darbe yaparak Sultan Abdülaziz'i öldürdüğü iddia edilenleri yargılayacaktı. Diyeceksiniz ki darbe 5 yıl önce olmuş, niye şimdi yargılıyorlar? Sonra ekleyeceksiniz, Padişah Abdülaziz intihar etmemiş miydi? Bu konuya geleceğim. Önce mahkeme ile ilgili bilgiler vereyim. Mahkeme yeri dikkatinizi çekti mi? Yıldız Sarayı'nda oturan 2. Abdülhamit mahkemenin kendi kontrolünde olmasını istiyordu. Mahkeme heyetini de zaten kendisi seçmişti. Mahkeme başkanı kimdi dersiniz? Davanın bir numaralı sanığının Tuna Valiliği döneminde yolsuzluk yaptığı için kadılık görevinden aldığı Sururi Efendi. Sanki öcünü alsın diye mahkemeye başkan yapılmıştı. Mahkeme heyetinin üyelerini yazarak işi uzatmaya gerek yok. Yalnız mahkeme başkanının hemen arkasındaki koltukta oturan birini yazmalıyım. Adliye Nazırı Cevdet Paşa. O da yenilikçilerin önderi. Bir numaralı sanık ile yıllarca ideolojik kavga eden gelenekçilerin lideriydi. Sanıkların avukat tutmalarına izin verilmedi. Onları savunacak avukatları doğrudan doğruya adliye nezareti, yani Adalet Bakanlığı seçti. Bir numaralı sanık avukatı reddetti. Duruşma salonu yerli ve yabancı gazetecilere açıktı. Yalnız yabancı gazetecilerin tercüman getirmesine izin verilmedi. Ayrıca yazılan haberler sansürden geçmek zorundaydı. Duruşma saat 9 gibi 11 sanıklı dava başladı. Kimlikleri soruldu, iddianame okundu. 1876 darbesini yapanlar bazı tetikçileri görevlendirerek Devrik Sultan Abdülaziz'i öldürmüşlerdi. İddianame öyle gizli tanıklara filan dayandırılmadı. Bizzat sanıklardan Pehlivan Mustafa, Boyabatlı Hacı Ahmet ve Cezayirli Mustafa itiraf edip öldürdük demişlerdi. İfadelerinin ne derece doğru olduğuna değineceğim. Ancak bu itiraflar üzerine Başsavcı Latif Bey şu iddiayı öne sürdü. Bunlar tek başlarına böyle cinayet işleyemezler. Mutlaka darbeyi yapan cuntacılardan emir almışlardır. Tanışıklığa ilişkin bilgi belge yoktu ama zaten bu delilleri arayan da yoktu. Saat 14'te bir numaralı sanığa söz verildi. İlk sözleri şöyle oldu. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Böyle bir mahkemeye hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve ülkede fesat çıkarmak gibi bir suçla davet edilmedim. Buraya gelişimin nedeni milletime ve vatana sevgimdir. Bu sözlerin sahibi bir numaralı sanık yıllarca valilik, nazırlık ve sadrazamlık yapmıştı. Mahkeme başkanı Sururi Efendi sert çağrıya girerek "İddianameye ne diyeceksiniz?" diye sordu. Yalnız iki yerini doğru buldum diye yanıt verdi. Birincisi iddianamenin başındaki besmele, ikincisi ise iddianamenin altındaki tarih. Ardından iddianamede 93 yalan ve yanlışın olduğunu söyledi. Bunların görüşülmesini istedi ama mahkeme buna izin vermedi. Sadece soruları yanıtlaması istendi. Sanıkların ifadelerinin sobalarda yakılarak lağımlara sokulup aç susuz bırakılarak alındığını söylemek istedi. Susturdular. Aksine sanıklar padişah tarafından gönderilen kuzu etiyle beslenmişti. Yalandı. Mahkeme iki gün sürdü. 29 Haziran'da karar açıklandı. İdam. Aslında tüm süreç çok önceden planlanmıştı. Senaryo çok önceden yazılmıştı. Öyle ki bir numaralı sanık için basında yıpratma kampanyası başlatıldı. Bunun başını 2. Abdülhamid'in beslemesi tercümanı hakikat çekti. İlginçtir, gazetenin sahibi Ahmet Mithat Efendi'yi elinden tutan ilk kişi dönemin Tuna valisi bir numaralı sanık idi. Ahmet Mithat ilk gazetesi Tuna'yı onun sayesinde çıkarmıştı. Keza bir numaralı sanık Bağdat valiliği sırasında da Ahmet Mithat'ı yanında götürüp gazete çıkarmasını sağlamıştı. Sadece onu değil ağabeyini de yanına almış ve paşalığa kadar yükselmesini sağlamıştı. Ve en acıklısı adını vermişti. Ahmet Mithat gazetesinde bir dönem hamiliğini yapan bu kişiyi itibarsızlaştırma kampanyasının başını çekiyordu. Ama korkaktı, yazılarına adını koyamadı. Örneğin 20 Mayıs 1881'deki imzasız yazısının bir örneğini de 2. Abdülhamid'e göndermişti. Ama imzalı olarak. Bu durum gerici isyanı bastıran hareket ordusunun 1909 Yıldız Sarayı baskınında ele geçirdiği belgeler arasından çıkacaktı. Peki ne olmuştu da bir dönem iktidarın gözdesi olan 1876 anayasasını hazırlayan bu devlet adamı 5 yıl sonra bir numaralı sanık oluvermişti? Hakkındaki iddia müthişti, cumhuriyetçiydi. Cumhuriyet kavramı o dönem Osmanlı aydınlarına yabancıydı. Ancak başta bir numaralı sanık olmak üzere batının fikirlerine yakın münevverler kul ve tebaa ilişkisine kafa yoruyorlardı. Modern devletin temelini kanun önünde eşit vatandaşın oluşturduğuna inanıyorlardı. Kuşkusuz bunu en iyi cumhuriyet rejimi sağlayabilirdi. Bir numaralı sanık ağzına hiç cumhuriyet sözcüğünü almamıştı ama ileri sürdüğü fikirler cumhuriyetle örtüşüyordu. Sonunda Taif zindanında boynu kırılarak öldürüldü. Resmi raporlara şiir pençe hastalığından öldüğü yazıldı. Sanıyorum bir numaralı sanığın kim olduğunu biliyorsunuz. Mithat Paşa. Namık Kemal ve Mithat Paşa'nın başına gelenler bu topraklarda aydın ölümüne sebep oldu. Bir daha kolay kolay hiçbir aydın baş kaldıramadı, düzene uydu. Ama birileri de inadın adı oldu. Yürüyüş sürecek, biz de Mithat Paşalardan, Namık Kemallerden aldığımız acıyı başkalarına ödünç vereceğiz. Acı çekme yeteneği her insanda olmaz. Ve yeryüzünde hiçbir kötülük ve canilik insan korkaklığı kadar kan dökmemiştir. Korkandan korkun. Ve Oda TV soruşturmasıyla birlikte Türkiye tarihinde ilk kez görülen bir hukuk skandalı yaşandı. Savcı Zekeriya Öz yazılı açıklama yaptı ve medyaya bir nevi nota verdi.
Yürütülmekte olan soruşturma bir kısım basın mensubunun gazetecilik görevleri, yazdıkları, yazacakları yazılar, kitapları ve ileri sürdükleri görüşlerle ilgili olmayıp Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında elde edilen ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu aşamada açıklanması mümkün bulunmayan bir kısım delillerin değerlendirilmesi sonucu yapılması zorunlu hale gelen hukuksal bir işlemdir. Esasen Cumhuriyet Savcılığımızın hukuksal gerekliliğinin dışında herhangi bir amaçla hareket ettiğinin, edeceğinin kabulü ve kamuoyunun bu yönde asılsız değerlendirmesi, ciddiyetle yürüttüğümüz soruşturmaya zarar vereceği gibi adı geçen terör örgütünün hedef ve amaçlarına katkı sağlayacağı da açıktır. Bu istikametteki yayınlar özenle izlenmektedir.
Savcı Zekeriya Öz medyayı uyarıyor muydu, tehdit mi ediyordu? Banyoda kendimi ve çamaşırlarımı yıkadıktan sonra hücremde keyif yaparken Barış'ın kesip getirdiği bazı makaleleri okudum. Milliyet yazarı Nuray Mert gazetecilerin gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını protesto etmek için köşesini boş bırakmış ve sadece bir cümle yazmıştı. Doğru bildiklerimizi özgürce yazamayacaksak yazmanın anlamı yok. Radikal yazarı basının duayen ismi ki bu yıl 60. yılını kutladı, Altan Öymen bizlerin başına gelenlerle ilgili şu tespitleri yapmıştı. Gözaltına alınanlar için gösterilen resmi gerekçe avukatlarının açıkladığına göre Ergenekon terör örgütünün üyesi oldukları şüphesidir. Peki bu şüphenin dayanağı olan somut nedenler nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu bu konuda şöyle diyor: gözaltına alma bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin yani ipuçlarının belirtilerin varlığına bağlıdır. Madde 91-2. Yani bir kişinin gözaltına alınması için kişinin belirli bir suçu, konumuzu oluşturan olayda Ergenekon terör örgütüne üye olma suçunu işlediğini düşündürebilecek emareler var olacak. Onlar var mı? Varsa nelerdir? Savcılar avukatlara bunu bildirmemiş. Bunu bazı gazeteler bildiriyor. Bazı gazeteciler de yazıyor, televizyon tartışmalarında söylüyor. Şunlar varmış o emareler arasında: Soner Yalçın'ın tutuklanmasına neden gösterilen Oda TV aramalarında bulunan bir notta şüphelilerden Ahmet Şık'ın bir kitap hazırladığı bildiriliyormuş. Kitap Gülen Cemaati ve Emniyet İlişkisi adını taşıyacakmış. Notta seçimden önce yetişsin deniliyormuş. Gene o notlarda Nedim'i kutlarım, Ahmet'i çalıştırsın diye bir ifade varmış. Buradaki Nedim de Nedim Şener olabilirmiş. Bundan o kitap çalışmasına Şener'in de katkıda bulunacağı sonucu çıkıyormuş. Ayrıca Oda TV'nin Hanefi Avcı'nın tutuklanmasından önce yayınlanıp en çok satan olan kitabını desteklediği anlaşılıyormuş. Bir de eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yazdığı veya yazacağı bir kitapla ilgili notlar bulunmuş. Oda TV o kitabın hazırlanmasına da katkıda bulunacakmış. Katkıda bulunması istenenlerden biri Ahmet Şık'mış. Emarelerin veya yeni deyimle ipuçlarının bir kısmı bunlar. Hepsi kitaplarla ilgili. Peki bunlar hangi suçların ipuçlarını oluşturuyor? İşin hukuki yanına bakalım. Bir kere notların ne ölçüde doğru olduğu da belli değil. Nedim Şener sözü edilen Nedim'in kendisi olamayacağını söylemiş. Ahmet Şık'ın bunlardan haberi var mı yok mu belli değil. Bulunan notları kimin yazdığı da belli değil. Nerede ortaya çıktıkları da. Ama bir an için varsayalım ki o notların hepsi doğrudur. Peki bunların hangisi suçtur? Ceza kanunumuza göre hiçbiri tek başına suç değildir. Özetle son dalgadaki aramaların ve gözaltına almaların yasalara uygun olduğunu öne sürmek kolay değildir. Belirli gazetelere yansıyan, daha doğrusu sızdırılan ve aynı kaynaktan sızdırıldığı, her gazetede aynı içerikle yer almasından anlaşılan haberlerin verdiği izlenim şudur: son dalgada gözaltına alınanlardan gazeteci olanlar, gazetecilik çalışmaları yüzünden gözaltına alınmışlardır. Belirli gazetelerde yer alan aynı kaynaklı haberlerde vurgulanan iddialardan hiçbiri arama ve gözaltına almanın resmi gerekçesini oluşturan Ergenekon terör örgütüne üye olma şüphesinin emaresi değildir. Altan ağabey medyadaki hafızasız tarihi kendisiyle başlatan, en iyi hep kendisinin yaptığını sanan, küstahlık ölçüsünde şımarık, cüretkar, cahil, ilkel kuklalarla nasıl başa çıkabilir ki? Altan Öymen'in bu tespitlerini genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri bilmiyor mu? Biliyor ve yine de gazetesine, TV'sine taşıyor. Niye? Birilerinin derin uykuda olduğuna inanmıyorum. Artık siren sesinden korkuyorlar. Altan Öymen ile uçak kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan, 12 Mart 1971-12 Eylül 1980 darbesinin çilesini çekmiş Zülfü Livaneli, Vatan Gazetesi'nde bakın ne yazmıştı: bugün de büyük bir sınav günü. gazeteciler, aydınlar, bilim insanları neyle suçlandığını bile bilmeden yıllarca hapis yatıyorsa, Balbay Özkan ve arkadaşları sabaha karşı odaları basılarak, sağlık koşulları son derece yetersiz, tecrit hücrelerine kapatılıyorsa, basın korkuyorsa, aydın ürküyorsa, bütün namuslu insanların sesini yükseltme zamanı gelmiş demektir. Çünkü demokrasi ile zulüm yan yana gelemez. Nedim Şener ve Ahmet Şık emniyete ifade için çağrılsalardı elbette gideceklerdi. Yargılansalar kendilerini savunacaklardı. Türkan Saylan'a yapıldığı gibi sabaha karşı evlerinin basılması, uzun aramalardan sonra gözaltına alınarak emniyete götürülmeleri bir önlem değil, cezadır. Aynen Soner Yalçın ve arkadaşlarına, Balbay'a, Özkan'a, Haberal'a yapıldığı gibi yargısız infaz uygulanmaktadır. Bu aydınların hepsi aklanacak ve hapisten çıkacaklar. Ama hiçbir şeyle suçlanmadan içeride geçirdikleri yıllarını, bozulan sağlıklarını kim geri verecek? Evet, darbe dönemlerinde de aynı yöntemler uygulanıyor ve insanlara zulmediliyordu. Bunun tanıklarından birisi de benim. Ama onun adı darbeydi, ileri demokrasi değil. Bunun adı faşizmdi. Balbay ve Özkan'a 3 yıl boyunca yapılanlar aynen şimdi bize yapılıyordu. Soner ile Nedim'i işbirliği yapmakla itham ediyorlar. Tanışmazdık diyoruz.
Hayır, bir kere telefonda konuşmuşsunuz diyorlar.
Dejavu. Balbay ve Özkan'ı da işbirliği içinde göstermişlerdi. Halbuki konuşmazlardı bile. Balbay 4 Ağustos 1993'te Ankara temsilcisi olunca aynı gazetede çalışan Özkan istifa etmişti. Cumhuriyet gazetesindeki bu rekabeti bilmeyen mi vardı medyada? İki dargın gazeteciyi işbirliği halinde göstermişlerdi. Sinsice yalan yazdılar. Milliyet gazetesinin televizyon yazarı Sina Koloğlu, 7 sezon boyunca CNN Türk'te yayınladığımız Oradaydım belgeseline gönderme yapmıştı. Soner Yalçın'ın CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım belgeseli vardı. Her bölüm şöyle başlardı. Tarih, tarihe not düşmekti. Orada olanların hikayelerini anlatırdı. Bir gün adı Oradaydım olan belgeseller yeniden mutlaka yapılacak. Tarih 2000'ler diye başlayacak. Orada olan gazetecilerin hikayeleri anlatılacak. Sina Koloğlu bu cinayetin tanığı olduğunu cesurca, yiğitçe tarihe not düşmüştü. Zaman gazetesi CHP Varan 2 konusunda sessiz başlıklı bir habere imza atmıştı. Cemaat CHP'yi komplolarına katmak istiyordu. Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'nda neden kaset skandalıyla ilgili Oda TV'den çıkan notlar kamuoyunu sarstı. Ancak ne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne de CHP'li herhangi bir yetkili şu ana kadar bu konuda açıklama yapmadı. Oda TV'de yapılan aramada ele geçirilen bir belge, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset tezgahının arka planına ilişkin çarpıcı bilgiler veriyordu. Belgede Halk TV'nin satışına razı olmayan Deniz Baykal'ın ikna edilebilmesi için Varan 2'nin kullanılması isteniyor. Haydi CHP, düş şu oyuna. İnsanın aptal düşmanı olması çok kötü. Cemaat medyasında parlak zekalı birini bulmak imkansız. Demek altın nesil bu. Cemaat olgusu, dogmatizm aslında zihinsel gelişimlerini kısıtlıyor. Sebebi bu olmalı. Gün gelip yalanlarının ortaya çıkacağını hiç mi hesap etmiyorlar? Ya da umursamıyorlar demek en doğrusu. Son 3 yıldır hep böyle habercilik yaptılar. İnsan karakteri böyle anlarda ortaya çıkıyor. Sadece cemaat medyası mı? Bir tek Habertürk gazetesi yazarı Yavuz Semerci eksikti. Bakın aynı gün ne yazmıştı. Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'nda neden kaset skandalının arkasındaki karanlık odaklar ortaya çıkacak mı? Oda TV merkezinde bulunduğu söylenen ikinci kaset ya da ilk kasetin uzun versiyonu bize bir yerleri işaret etmek için yeterli olacak mı? Umut verici bir delil mi ortalarda dolaşıyor? Ancak CHP içinde ciddi bir endişe yaşandığını söylemeliyim. Yaygın olarak konuşulanlara göre Deniz Baykal'ı devirmeye karar veren partili bir grubun bu komplonun içinde olma ihtimalinin belirdiği yönünde. Ya da bu işin faturasının bir şekilde birilerinin üzerine yıkılacağı endişesi yaşanıyor. Yani sular durulmadı. Açıkçası bir gazeteci olarak bu işin altında kimin kalacağına hiç aldırmıyorum. Yeter ki kanaat oluşturmaktan öte deliller ortaya çıksın. Türkiye bir hukuk devleti ise bu ülkenin tüm istihbarat örgütleri koordineli bir şekilde bu komployu deşifre etmeli. Yargı bunun hesabını ağır bir şekilde sormalı. Varan iki ifadesi kaset haline dönüşüvermişti. O kadar kolay işte. Bunu yazan kendisine araştırmacı gazeteci diyebilir mi? Geçtik nottan, kasetten, bir olguyu bütünden koparıp değerlendirirseniz işte böyle piyon haline gelirsiniz. Yavuz Semerci cemaatin bu tür karanlık iğrenç tezgahlarını bilmiyor olabilir mi? Sadece ama sadece polisin sözüm ona virüsle gelen Word dosyasındaki varan iki yalanına inanıp nasıl böyle yazı kaleme alır? Nasıl eminler? 4 yıldır Ergenekon sürecinde bu kaçıncı yalan? Bir gazeteci hiç mi bunları araştırıp sormaz? Semerci'nin kafasında minicik bir kuşku yok ya da tüm bunlar Oda TV kıskançlığı mı? Ama insan böyle bir günde içsel tepkilerinin kurbanı olur mu? Buna izin verir mi? Gerçekten merak ediyorum. Bıraktım gazeteciliği, böyle insan kalınır mı? Bırakın mesleği, kendilerine ihanet ettiklerinin bile farkında değiller. Bıktım yanıt yazmaktan. Lütfen bunları sırf bize yapılmış hakaret olarak gördüğümü düşünmeyin. Gazetecilik benim tutkum. Mesleğin bu derece alçaltılmasını kabul edemiyorum. Çığlığım bunadır. Dinci gazeteciyi anlayabiliyorum. Onlar bir karartı, gerçeğin üstüne pineklemişler. Ya diğerleri? Profesör Doktor Yalçın küçük örgüt lideri iddiasıyla gözaltına alındı ve kimse itiraz etmedi. Ama ile başlayan bir cümle bile kurmadı. Türkiye aydını, ömrünü siyasal mücadeleyle geçirmiş bir fikir işçisi, entelektüel için bir kör satır bile yazmadı. Yok saydı. Bu kirlilik nasıl temizlenecek? Oda TV ile başlayan son Ergenekon operasyonuna bazı gazeteciler eleştiri getirince, her taşın altında Ergenekoncu arayan liberal solcular, İsmail Beşikçi de yazdığı kitap nedeniyle ceza aldı. Bu konuyu niye hiç yazmıyorsunuz tepkisini gösterdi. İsmail Beşikçi kitabında Kürdistan sözcüğü geçirdiği için ceza almıştı. Anti Ergenekoncuların bir önemli kusuru var. Bilmiyorlar. Çünkü Ergenekon belgeleri delilleri arasında gözlem analiz diye sözüm ona bir belge var. Bunun C. Doktriner Teorik Çalışmalar bölümünde Ergenekon örgütüne yardım eden iki örgüt teorisyeninden bahseder. Biri Yalçın Küçük'tür, ikincisi İsmail Beşikçi'dir. İşte liberal sol çevrelerin büyük umutla beklediği Ergenekon davası budur. Ve böyle nice örnekler var. Fakat ön yargıyı parçalamak gerçekten çok zor. 36. ayrımın sonu. Sayfa 431.